Zaten yıkıldı yıkılacak bir imparatorluk. Yani pamuk ipliğine bağlanmış artık. İmparator orduya söz geçiremiyor.
Kilisenin gittikçe güçlendiğine ve kilisenin aslında bir devlet gibi davrandığına tanıklık edeceğiz.
Bizim herhalde karanlık çağla ilgili en çok duyduğumuz şeylerden birisidir yani. Feodalizm nedir?
İnanıyorlar ki 1000 yılında büyük kıyamet gelecek. Bir taraftan seninle böyle konuştuğumuz için utanıyorum. Çünkü sanki böyle şey gibi tarihi paparazlık yapıyoruz gibi böyle hani... Ah Eleanor ne? Başlamadan önce küçük bir hatırlatma yapmak istiyorum. Sapien bilenleriniz bilir, bilmeyenlerinize şimdiden söyleyeyim. Çok renkli bir medium ve bir kanal. Zira içinde bilimden teknolojiye, sinemadan tiyatroya ve bizim tarih programımız olduğu gibi pek çok konu başlığı var. Dolayısıyla abone olursanız hem bu programlardan size bildirimler gelir ki sürekli bakıp da ne çıkacakmış, ne gelecekmiş diye bakmazsınız. Hem de bize güzel yorumlarınızı bırakırsanız bizi çok mesut edersiniz. Lütfen abone olmayı unutmayın.
Teşekkürler.
Bir şey değil.
Çok kötü konular konuşacağımız bu bölüme hoş geldiniz efendim. Nasılsınız? İyisinizdir diye umut ediyorum.
Çok iyiyim. Tam tersine ben bu bölümlerden çok da haz alıyorum.
Ben bilmiyorum. İsmi beni bir şey yapıyor. Karanlık Çağlar. Kendimi bir Sith Lord gibi düşünüyor, hissediyorum. Gücün karanlık tarafından bahsedeceğiz. Bizim ülkemizde sıklıkla böyle ne kadar pislik bir dönem gibi anlatılır skolastik düşünce. Of çok kötüydü, senin üzerindeki iskeletlerden böyle insanların sürekli patır patır öldü. Çocukların 13 yaşına kadar yaşayamadı. Kötü bir dönem mi bu? Yani karanlık mı? Onu sorarak başlayayım sana.
Bir kere buradaki iskeletlerden raks eden iskeletlerden de gördüğün üzere yani her karanlığın bir aydınlığı vardır. Kime göre neye göre sorusuyla ben sana cevap vereyim.
Süper.
Çünkü karanlık dediğimiz evet hani orta çağlar yani 400'lü yıllardan alırsak milattan sonra 400'den 1400'e kadar yani 1000 yıl boyunca evet pek çok şeyin durduğu, bilimin, sanatın, pek çok aslında gelişmenin, teknolojinin falan böyle gerilediği ve işte kendi içinde savaşan bir grup küçük prenslik, dukalık, lordluğun bitmek tükenmek bilmeyen güç ve işte dini kutsal rölyef avcılığı gibi akılda kalıyor. Oysa ki şöyle, tabii ki her çağda olduğu gibi bu çağda da tabii ki karanlıklar var, pandemiler var, çok büyük savaşlar var, Haçlı seferler var vesaire ama bir taraftan da Rönesans'a böyle pat diye gelinmedi. Gökten zembille birileri gelip de böyle o heykelleri, o edebiyat eserlerini, o kiliseleri, o müthiş müthiş kitapları bırakmadı. Bir şekilde orta çağlarda ya da karanlık çağlarda bunun altyapısı hazırlandı. O yüzden de bana göre hiçbir zaman karanlık değil ve karanlık çağ deyimi zaten bir genelleme.
Karanlık birazcık şeyle de ilintili zaten galiba. Bu döneme dair şimdi Hegelci bir okuma var ya, bu tarihin böyle sürekli ilerle ilerle ilerle ilerle. Aslında senin dediğin gibi bir kötü gibi gördüğümüz, karanlık gibi gördüğümüz dönemler aslında bir sonraki iyi olacak olan, bakınız Rönesans, bakınız reform hareketi. Onun o altyapısını işleyen, hazırlayan birçok şeyi içerisinde barındırıyor. Ama bunun dışında bir de şunu da söylemek istedim. Bir Roma, bir önceki dönemin o Roma'daki güvenlik şeyinin boşluğunu yaşıyoruz Avrupa.
Ya, bu doğru. Yani şu açıdan okursak hani tamamen lineer tarih olarak bakalım. Milattan sonra 400'lerde artık Roma tamamen lav olmuştu. O imparatorluk ihtişamı, o işte emperyalist güç, her yeri işte himayesine altına alıp oradan vergi alıp da işte her yere yolların inşa edilmesi falan yok. Çünkü göçler kavmi dediğimiz işte kuzeyden, batıdan, güneyden, her yerden gelen istilacıların, küçük işte böyle ne bileyim Gotlar, Ostrogotlar, Saksonlar, Franklar vesaire pek çok değişik savaşçı, göçebe kavmin kendine küçük bir pasta dilimleyip orada işte kurulup ama bir taraftan kendi aralarında bir devlet oluşturmama hikayesi. O yüzden de tabii ki senin de altını güzel çizdiğin gibi büyük bir emniyet sorunu vardı. Yani biz hep aklımızda işte o Robin Hood filmleri gelir değil mi? Orta çağlar deyince işte her yerde hırsızlar vardır. İşte bir diyelim bir kafile bir yerden bir yere gidiyorsa ihtimal yüksektir ki birileri çıkacak işte ormanların derinliklerinden ve onları soyacak, tecavüz edecek, öldürecek ve işte ellerindeki her şeyi alacak. Dolayısıyla hani ben burada devletçilik yapmak istemiyorum ama Roma İmparatorluğu olsun, Abbasiler olsun, başka büyük imparatorluklar olsun, ister istemez yaşamı belli merkezlerde toplayıp orada işte üniversitelerle, bilim kuruluşlarıyla, kütüphaneleriyle, bir ruhban sınıfıyla bir sistematik kuruyordu. Evet tamam, sonuçta onlar da halklarını sömürüyordu. Onlar da çok ağır vergiler alabiliyordu. Onlar da köleleştirebiliyordu. Ama sonunda kendi sistematiğini kurarak bir şeyler vererek, yani halka emniyet ve daha böyle düzgün bir şehir hayatı sağlayarak onlardan vergi alarak bir sistematik oluşturuyordu. Burada o sistematiğin yok olduğunu görüyoruz. O yüzden de hani kimleri karanlık çağ diyor. Çünkü düşünsene sen bir diyelim bir şey topluyorsun. Güney Fransa'daki bir Katarsın diyelim. Birdenbire seni istemeyen bir güç geliyor ve seni bir gün içinde tamamen ateşe veriyor. Anında o Katarlar yok oluyor dünya sahnesinden. Aynı şekilde işte Frankler diyelim en savaşçı topluluklardan bir tanesi. Frankler bugün Fransa'sında ilerlerken ondan sonra karşılarına başka bir topluluk diyelim Gotlar çıkıyor ve bu sefer bunlar birbirini doğruyorlar. Dolayısıyla böyle oturmuş bir sistem yok. Yazı konusunda, geriye bir şey kalma konusunda da çok fazla bir şey yok. Ta ki hani kilise yavaş yavaş hani gücünü ortaya koyacak, kabul edilecek imparatorluklar tarafından. Oraya birazdan daha detaylı anlatacağım. Ve o zaman hani bilgi bize kalacak. Çünkü o ana kadar hakikaten yani bu bahsettiğim milletlerin doğru dürüst yazılı bir şey bile yok. Hani mitosları var, bize böyle bölük pörçük bir şeyler kalıyor. Ama hani şehir devleti denilen mefhum zaten hani Roma'da o kadar güçlüyken burada yok oluyor.
Tam Roma dedin, şeyi soracaktım. Hani Roma gitti diyoruz 400'de. Aslında düzeltilmesi gereken bir şey herhalde. Anlayacaksın diye tahmin ediyorum. Ne oldu? Roma birden kayıp mı oldu? Roma diye bir şey yok mu artık?
Roma diye bir şey yok değil ama bu kavimlerin göçleriyle birlikte değişik Avrupa'daki barbarlar denilen topluluklar ve bir süre sonra daha önce bunu biraz yüzeysel de olsa konuşmuştuk. Aslında bir süre sonra barbar olmayan, kendileri de böyle hani Latin kültüründen nemalanan bazı topluluklar geliyorlar ve Roma'ya konuyorlar. Ondan sonraki zamanlarda zaten hani bu Roma mefhumu 19. yüzyıla kadar reforme edile edile bize gelmiş oluyor. Yani kimileri Kutsal Roma İmparatorluğu ilan ediyor kendisine. Kimileri işte Doğu Roma oluyor, kimileri Batı Roma oluyor vesaire ama sonuç
şey
böyle...
Şeyi hatırlatmama izin ver. Fatih Sultan Mehmet'ten Rus çarlarına.
Evet, hepsi aynı değil.
Hepsi ben Roma'nın devamıyım. Ben yeni imparatorluk benim. O Pax Romana benle beraber devam ediyor. O yüzden artık o kültürel başkent, o egemenliğin başkenti benim iddiası içerisinde evet. Zaten değil mi?
Ve hepsi de değişik oluşum menkıbesiyle yani işte kimisi rüyayla bunu yapıyor, kimisi İşte değişik mitolojik Aeneis gibi hikayelerle bunu yapıyor ama kendini o kendinden bir yıl önceki hakim egemen güce bağlıyor ki lejitime etsin.
Meşrulaştırsın.
Meşrulaştırsın. Kendi meşrulaştırmak için bir şekilde hep Roma'ya bağ devam ediyor. Evet. Ama sonuçta 400 yıllara geldiğimizde aslında bizim o bildiğimiz Roma yok. Sadece farklı kavimlerin periyodik olarak aldığı ve birbiriyle böyle kavga edip de üstüne konduğu bir eski medeniyet diyelim artık.
Hı hı. Burada birazcık yavaştan sembolik, metaforik, ortalama bir bilgiyle burayı az çok bile aydınlatmaya çalıştık 400'lerde. Aslında zaten yıkılacak bir imparatorluk. Yani pamuk ipliğine bağlanmış artık. İmparator orduya söz geçiremiyor. Ona buna söz geçiremiyor. Başkent Roma'dan Ravenna'ya alınmış. Kuzeyde bir yere sıkıştırılmış. Bir saray başkentine dönüşmüş. Böyle bir imparatorluk Odoaker isimli bir zat tarafından. Ya tamam bunların artık gerçekten hiçbir faydası kalmadı bize dediği ve yıktığı. Ondan sonrasında bizim başlattığımız bir çağdan bahsettik.
Sonra bu 312'de
ler var. Germenik kavimler var. Bir de coğrafi olarak da biz şuradan bahsediyoruz herhalde değil mi? Herkese şeyi anlattığımızdan emin olalım. Avrupa, Britanya.
Bugün Almanya, Fransa, İngiltere'nin olduğu şeyler.
İskandinav bölgesi birazcık.
Ya bütün zaten yukarıda Vikingler var. Aha. Ondan sonra Fransa, Frankler sonradan zaten oluşuyor orada. Germenler bugün Almanya'sında oluşuyor. İspanya'da Ostrogotlar var. Hepsi Visigotlar var. Yani hepsi de böyle bir şekilde.
Yukarıda Britanya'da da şimdi isterseniz.
Saksonlar, Angle'lar, sonra Saksonlar. Zaten ondan sonra onlar Anglo-Sakson oluyor.
Germenleşecekler.
Aslında bugün bizim İskoç,
Galler,
İrlanda ve Breton Fransa'da dediğimiz bölge.
Kelt.
Kelt. Yani aslında çok aile olarak yani kavim olarak birbirine uzak bağlantıları tabii ki de var. Sonuçta aynı insanlığın bir grubu. Şey gibi değil, orklarla elfler gibi bir şeyden bahsetmiyoruz sonuç olarak.
Ama ama sonuçta birazcık daha uzak bir aile.
Yine aynı şekilde Fransa'nın güney doğusun batısında, İspanya'nın kuzeyinde Bask kültürü az çok var. Yine birazcık daha distant, biraz uzak bir kavim. Bir de Slavlar var herhalde. Doğuya doğru gittiğimizde yavaş yavaş yeşermeye başlayacak olan bir Rus. Biz binlerde mi? Volodymyr'le beraber başlatsak binler gibi artık başlayacak bir Rus kültürü karşımıza çıkacak ama tabii Slavlar var. Bir 200 yıl sonra falan Müslümanlarla artık karşılaşmaya başlayacağız. Balkanlar'da yine
of, her zamanki bir kaynama noktası.
Kaynama noktalarından bir başkası var. Bir de Türkler biz geliyoruz yavaş yavaş. Böyle bir coğrafyadayız. Ama bu coğrafyanın en önemli karakteristiğinden bir tanesi Hristiyanlık.
Dönemin i̇şte burada zaten kurumu nasıl bir kurum?
Ya dönemin Hristiyan kurumu zaten 300 yıl boyunca Romalılar tarafından katledilmiş, mağaralara tıkılmış, saklanmış, gizlenmiş ama artık kontrolden çıkmış hale gelmiş. Artık böyle bir halk baskısı olmuş. Çünkü
Agape izlemiş miydin?
Mısırlı bir tane kadının şeyini anlatıyor. Filozof
Hypatia.
Bu Hypatia parantezi çok bizim için önemliydi. Çünkü bu dönemin anlamamız gereken en önemli özelliklerinden bir tanesi Hristiyanlığın kurumsallaşması. Bu kurumsallaşma içerisinde ben bunu birazcık şey gibi görüyorum. Kendi egemenliğini tekrar üretebilmek adına insanlar bunu çok rahat kullanabiliyorlar. Ve burada bunu tekrar tekrar sanki görüyoruz. Yani bir Frank kral Hristiyanlığı kullanarak yeri geliyor Teton şövalye, tapınakçıları katledebiliyor. Yeri geliyor Yahudilere pogrom uygulayabiliyor. Yani mesela zaten bu Yahudi pogromlarında da bu dinler tarihinde bahsetmiştik, hatırlayalım, bu şeyden bahsetmiştim. Bankerlik dediğimiz şeyi aslında onlar Yahudilere vermek istiyor. Çünkü bu dönem böyle inanılmaz bir para karşıtlığı var. Para sevilmiyor.
Yapılan emek evet, kar amaçlı yapılmıyor.
Kirli ve aslında din dışı.
Kirli, pis, şeytani bir şey olarak görülüyor.
Ama yeri geldiğinde paraya ihtiyaç varsa, ne zaman paraya ihtiyaç var? Pogrom yaşandığını görüyoruz mesela. Bu pogromlarda genelde bir sermaye transferi olduğunu çok rahatlıkla tarihçiler bize anlatabiliyorlar. Bu dönemin o kurumsal yapısında dinin aslında hukukun önüne geçerek, yani zaten Rönesans'ta da Reform'da da sonraki aydınlanmada da sürekli onu baskılayıp onu bir kontrol altına alma ihtiyacı doğacak.
Karşımızda çünkü artık şeyden
hatta
çıkıyor.
Hatta tam yani din ve devlet işleri ayrılmaya evet, doğru gidecek. Ama oraya gelmeden dediğin gibi sonuçta 312'de Konstantin devlet dini olarak Hristiyanlığı adlandırınca ondan sonraki dönemlerde zaten kilisenin gittikçe güçlendiğini ve kilisenin aslında bir devlet gibi davrandığını tanıklık edeceğiz. Ve tabii ki belli bölgelerde güçlü krallar kiliseyle didişecek, kafa tutacak. İşte kimisi bir papayı tanıyacak, öbür papayı kendi papasını getirmek falan isteyecek. Bunlar da olacak. Ama uzun yıllar boyunca kilise Avrupa'daki tek güç olarak, bir tek vücut olarak da devam ediyor olacak.
Kiliseden kastımız
Katolik
Roma,
kilisesi,
Katolik
Roma
kilisesi. Bunlar da zaten 800 gibi ayrılacaklar. Oraya Bizans belki bölümünde bahsetmek daha doğru olacaktır. Biz uzun yıllar boyunca aslında Katolik kilisesi üzerinden bir kurumsallaşma görüyoruz. Bu nasıl bir kurumsallaşma? Kardinal atıyor. Kardinali o seçebiliyor. Kardinal kim? Senin aslında bölgendeki, yerel köyündeki, mahallendeki, şehrindeki
rahip ya da
rahip şey. Ve bu rahip sadece şeyle de kısıtlı bir görevi de yok. Pazar ayiniyle kısıtlı bir görevi de yok. Senin her türlü boşanabilir misin, boşanamaz mısın, cartır, cürtür, her şeye karışabilen bir
güce sahip. Bu yüzden de aslında
Vatikan'a çok ciddi bir güç atletmiş oluyor ve henüz protestanlık gibi mezhepi bölünmeler de olmadığı için rahatlıkla Katolik kilisesinin Britanya'dan herhalde şeye kadar hegemonyasından bahsedebiliyoruz, değil mi?
Ya bir de bu tabii ki çok önemli.
Hujenotlar falan da var tabii aynı dönemde.
Ya çok büyük bir ekonomik güç olduğunu düşünelim. Sonuçta evet, orta çağlar boyunca indulgence denilen şeyler satılıyor. O ne? Hı-hı. Yani diyor ki sana mesela senin bu günahın karşılığı zina yaptın diyelim. Bu günahına karşılık şu kadar para ver ve ben senin günahını sileyim. Şimdi sadece gözlerimizi kapatalım ve orta çağdan bize kalan eserlere bakalım. Her şey böyle derme, çatma, pislik içindeyken devasa kiliselerin inşa edildiğini görüyoruz. Bu kiliseler nasıl inşa ediliyor? Halkların vergisiyle, halkların gözyaşıyla, halkların terleri üzerine bina ediliyor. Çünkü sonuçta orta çağlar boyunca en güçlü, yani daha doğrusu gücün odaklandığı noktalar kilisenin sahip olduğu topraklar, kilisenin sahip olduğu altınla. Dolayısıyla bunlar hem insanların emeğini kullanarak yapılıyor, hem korkuyla yapılıyor. Yani sonuçta deniliyor ki şu kiliseyi inşa etmezsen cehennemde cayır cayır yanacaksın diyelim. Ya da hani ruhun ebediyette cennette melaikelerle birlikte olsun diye şuraya şu kadar para vereceksin. Dolayısıyla o muhteşem katedraller inşa edilirken bakarsanız mesela onun sponsoru ya da parasını veren şahıs ki Kariye Müzesi'nde bile vardır görürüz ki Rönesans'ın başladığı nokta olduğu söylenir bazı sanat tarihçileri tarafından. Yani mesela küçücük bir kilise modeliyle ya da bir o binanın maketiyle görülür. Çünkü o aslında o kiliseye para vermiştir yaptırmak için. Dolayısıyla bir bölgede çok büyük bir feodal lord varsa parası olan oraya zaten kiliseye para vermek zorundadır. Dolayısıyla sermaye ki bu dönemlerde küçük böyle biraderlikler oluşuyor. Onlar kendi içinde böyle ilk orta sınıfı oluşumunun göstergesi. Ama kilise bir tarafta duruyor ve asalet bir tarafta duruyor. Onlar da zaten kendi aralarında didişip de iktidar savaşında oldukları için kiliseye karşı çok fazla bir birlik olamıyorlar birkaç yüzyıl sonrasına kadar. Velhasıl 312'den itibaren belki de 800'lere 900'lere gelene kadar mutlak güç Vatikan. Onun haricinde de işte arada böyle ilginç krallar ya da işte savaş lordları ortaya çıkıyor. Kafa tutuyorlar ama ondan
sonra... Kısa pepinler falan.
Evet.
Bizim herhalde karanlık çağla ilgili en çok duyduğumuz şeylerden birisidir yani. Feodalizm nedir?
Feodalizm aslında bir toprak ağa sistemidir. En basit indirgersek. Hı-hı. Feodal lordlar araziye sahiptir. Onun yanında çalışan serfler de bir nevi aslında kölelik sistemine yakın bir şekilde o toprağa bağlı, o toprağın malı gibi görülür. Bazen bu insanlara lütfedilir, hani toprak parçası verilir. Ama genellikle bu lordlar ve feodal serfler hayat boyu birbirlerine bağlıdırlar. Babadan oğula geçer, aynı ağalık sisteminde olduğu gibi. Ve o toprak sahibi çalışanlarını ki Tolstoy'da en son örneklerinden bir tane de olduğunu düşünürsek. Feodal sistemde lord yani o toprağın sahibi ağa kendi himayesinde olan köylüyü ya da serfe bir şekilde para vermez belki. Öyle bir kapital sistem yoktur. Ama emeği karşılığında resmen sahibi gibi davranır ve gideceğim, uzaklara taşınacağım, kendime yeni bir dünya, hayat kuracağım gibi bir şey yok. Hı hı. Genellikle serflik de babadan oğula geçer. Dolayısıyla sen köylü doğuyorsan köylü ölürsün ve hayatın boyunca genellikle bir lordun kölesi gibi hayatın boyunca çalışırsın. O toprakla büyüyüp o toprakta da hayatını geçirerek vefat edersin. Zaten yaş ortalamalarına bakacak olursak tabii bazı istisnalar var. 100 yaşına kadar falan yaşayan bazı imparatorlukçeler vesaire var. Ama onun haricinde genellikle bu zamanlarda bakıyoruz ki 30'a kadar falan hayat. Karanlık çağları yakışan bir hayat tarzı var. Çünkü bugün bildiğimiz pek çok meyve sebze Avrupa'da yok. Besin olarak bakacak olursak zaten sadece o lordların hep gördüğümüz orta çağ filmlerindeki ya da romanlarında böyle butları falan yiyorlar ama halk et falan pek yediği yok zaten. Patates ve benzeri şeylerle hayatlarını başlayıp geçiriyorlar. Aslında Hobbes'un söylediği gibi hayat kirli, zor, hayvani bir şekilde ilerliyor. Tabii ben şu anda daha çok genel feodalizm kavramını açtım. Hı hı. Ama mesela krallıkla ya da sultanlıkla olan ilişkilerinde doğu ve batı arasında bayağı bir fark var.
Evet, evet, evet. Şimdi biraz daha geriye gideceğim. Batı Roma'da gücü kaybetme hali var. Gücü yavaş yavaş gelen göçmenlere karşı koruyamama hali var. Orada başvurdukları yöntemlerden bir tanesi feodorati dedikleri bir Cermen kabile şefine belli bir otorite bırakıp ona kendi toprağında bir ordu sistemi kurabilmesinin önünü açan bir mekanizma. Bu aslında bizim o bahsettiğimiz feodalitenin ilk tohumunu eken nokta.
Yani bizdeki derebeyliği gibi bir
nevi. Bizdeki derebeyliği gibi. Tek farkı şimdi Batı Roma çöken bir güç olduğu için aslında orada feodalitiye bağımsız, otonom bir güç olma imkanı tanıyor. Bağımsız bir güç olabilmelerinin önünü açmış oluyor. Ama bu doğuda merkezi otorite çok güçlü.
Çok güçlü.
Tam Bizans'ın yıkıldığı yerde Osmanlı onu bayrağı devralıp devam ediyor. Zaten ben Osmanlı'yı Bizans'ın devamı gibi görüyorum. Mesela bizim bu tımar sistemi tam olarak işte bahsettiğim. Bizdeki derebeyleri aslında merkezin kiracısı gibi toprak üzerinde. Sonsuz bir şeye sahip değil. Babadan oğula miras bırakamıyor orayı. Tam işte bunun öyle olabilmeye başladığı yerler Ayanlar vesaire vesaire. Belki birazcık Osmanlı'da merkezi otoritenin zayıfladığı dönemlere denk geliyor ama bunu şundan dolayı açmak belki iyi bir şey olabilir. Yani bu kapitalizmin gelişmeye başlamasının önünü açacak bazı gelişmelerin burada yavaş yavaş oluştuğunu görüyoruz.
Rönesans'ta ortaya çıkan gerçekten hani kapitalizmin doğuşu, tohumları burada atılıyor. Çünkü dediğin gibi şimdi doğu ve batı farkı burada çok önemli. Zira batıda bahsettiğimiz gibi bir feodal sistemde vasallar var. Küçük, neredeyse kendi kolonisi gibi davranan, kendi vasallarını bir şekilde hükmeden dukalıklar, işte küçük lord, baron falan gibi titrilerle karşımıza çıkan bu feodal lordlar sonuçta krala karşı ayaklanabiliyor. Hı hı. Yani ki pek çok tarihte örnek görüyoruz. Yani mesela İtalya zaten 19. yüzyıla kadar bir araya gelemedi. Hepsi de küçük küçük böyle prenslikler gibi düşünürsek bir vasal diğer vasalla diyelim bir ittifak kuruyor ve daha güçlü bir vasalı ya da lordu tamamen aşağı indirebiliyorlar. Oysa ki doğuda hiç böyle bir şey söz konusu değil. Doğuda sonuçta evet derebeyliklerine bir şeyler veriliyor. Mesela toprak veriliyor. İstersen oğluna da geçsin diyor. O da var. Ama sonuçta oradaki senin çiftçin ya da senin çalışanın senin hayat boyu yanındaki bir boyunduruk gibi. İsyan etme şansı yok. Derebeyi de zaten sultana karşı ya da işte Bizans'taki imparatora karşı ayaklanması mümkün bile değil. Anında kellesi gider. O yüzden zaten doğu batı farkı bence burada da hani oryantalizm ve oksidantalizm olarak okursak bence orta çağlarda kurumsal olarak bir fark ortaya çıkmış oluyor.
Hukukuna da aslında, biz tekrar ben kendi konumuza dönelim. Bu feodaliteyi belki feodalitenin aslında kapitalizmin önünü açacağı aşamaları, kuzeyde Hollanda'daki yeni liman kentleri kurulmaya başlanacak, bahsettiğin o patron soylular, patron aileler, Mediciler gibi aileler bizim karşımıza daha çok çıkıyor. Bunları belki daha sonra tekrardan açarız. Ama öncesinde bu feodalite dedik, kilise dedik. Bu ikisinin üzerine kurulu olan hukuk nasıl işliyor az çok? Bize anlatabilir misin?
Aslında 1066'ya kadar çok fazla bir şey olduğunu söyleyemeyiz. Hukuk deyince hepimizin aklına Roma hukuku geliyor, değil mi? Çünkü bugün bile Avrupa'nın pek çok ülkesinde Roma hukukunun nüveleri var. Bizim ülkede İsviçre hukuku ama İsviçre'de de Roma'dan bir şey. Yani hepsi birbirinden bir şeyler almışlar. Ama sonuçta şöyle bir şey var. 1000 yıl boyunca Roma hukuk anlamında bütün Avrupa kıtasına ve Orta Doğu'ya egemen. Onun hukuk sistemi bir şekilde bütün hayatı etkiliyor. Ama ondan sonra bu bahsettiğimiz karanlık çağlar 300'lerden itibaren Konstantiniye kurumsallaşana kadar ve gerçekten de kendi Hristiyan kilisesinin hukuk sistemini empoze edene kadar sonuçta gerçekten tam bir kaos ortamı hakim. Dediğimiz gibi zaten o güvensizlik de oradan kaynaklanıyor. Çünkü hukuk olmayan diyarlarda aslında hiçbir sistematik olmaz. Bileğinin gücü kadar ya da altının şeyindeki ağırlığı kadar bir hukuk var. Senin altında çalışan modern kölelere yakın bir grup insanın yoksa her şey aslında her an değişebilir. Yani sen Avrupa'da her ne kadar o lordlar krallara karşı ayaklanabilirse de sonuç itibariyle genel olarak neyi görüyoruz biz? O fiflerin hayat boyu o lordlara çalıştığı, istediği kadını elde edip istediği kadından çocuk da yapabilir, istediğini öldürebilir. Hukuk o senin bileğinin gücü ve cüzdanının gücüyle hakim. Ta ki 1066'daki Norman istilalarına kadar. Britanya tarihi genellikle hep orada başlatılır. Önemlidir çünkü Normanlar dediğimiz aslında bugün Kuzey Fransa'da olan bölge, Normandiya bölgesinden kuzeye doğru gidip bir seri istila yaparlar. Belki de bugün bile Avrupa deyince aklımıza hep Magna Carta gelir ve belki de Avrupa'nın ilk modern anayasası diyeceğimiz bir şey. Bugün Avrupa'sı da aslında Magna Carta'ya referans veriyor. Neden Magna Carta? Çünkü aslında Magna Carta gerçek anlamda belki laisizmin doğuş noktasıdır. Çünkü ilk defa sadece din ve hükümeti birbirine ayırması değil, aynı zamanda krallığın halkına ve halktan seçilenlere karşı bir cevap verme ya da bir yerinden edilebilme tehlikesidir. Joan bir şekilde o babasından ona kalan güçleri ve toprakları hor kullanıyor. Daha fazla istiyor. Velhasıl onun aslında altında olması gereken erken dönem aristokrasi ayaklanmaya, rahatsız olmaya başlıyor ve ilk kez kiliseyle o alt sınıf aristokrasi bir olup bir bildirge yayınlıyorlar. Orada da neyi söylüyorlar? Biz kralı tahtından edebiliriz. İlk parlamento sistemi gibi bir şey bu. Çünkü sonuç itibariyle o ana kadar krallar neredeyse kendi tanrı gibi davranıyor ve istediğini yapıyor. 1215'te Magna Carta'nın imzalanmasıyla bir milat olmuş oluyor. Çünkü o saate kadar en üst mertebedeki lordların istediğini yapabildiği bir sistematikten cevap vermesi gereken, sorumluluk sahibi olan ve sorumluluğunu yerine getiremiyorsa koltuğundan edilebilecek bir hükümdar modeli. Bu da tabii ki bir milattır ve o yüzden de biz Avrupalıyız, Doğu despotlarından farklıyız demesinin nedeni bu.
Şu dipnotu da vermek istedim. Ya aslında bizde de mesela yeri geldiğinde çat diye imparator indirilir.
Ama genellikle nasıl indirilir? Katakol asker tarafından, entrikayla.
Entrikayla.
Ama burada halk
evet
indirebiliyor.
Ve bir imza atmış. Sen beni indirebilirsin'in altına imza. Yani bir yasama değil de bir yasal statü.
Evet, bir anayasa.
Evet.
Bu ve bunu kaç defa önemli. Yani diyelim John gücünü kötüye kullanan ve beceriksiz bir kraldı. Ama John'dan sonraki onlarca kral da bu Magna Carta'yı imzalamak zorunda kaldılar. Sadece bir kralın halt yemesinden dolayı bu olmuyor. Diğer krallar ah işte John sen böyle olmasaydın
gıybet
değil.
Gıybet var mı? Ne diyorsun, Charles da yer mi o aynı haltı? Harcarlar mı Charles'ı?
Yani Charles en son imzalayamamasından sonra her potansiyeli görüyorum.
Ya bu süreç aslında tam bugün de biz bunu konuşuyorduk, video çekiyorduk Dünya'dan Bir Haber bölümümüze. Aslında senin bahsettiğin 1215'ten günümüze kadar devam eden bir parlamento versus kral monark statüsü şeyi devam ediyor. Bu yeri geliyor lordlara karşı oluyor. Avam kamerasının lordlar kamerasına karşı mücadelesi. Neyse, istersen şöyle bir konuya çekmek istiyorum. Şimdi bu dönemde bir hukuk...
Ya istemezsem? Ya sadece Magna Carta?
Burada blok oluyor, böyle şeye düşüyoruz.
İlelebet Magna Carta.
Sıkışıyoruz buraya. Arafta kalıyoruz. Şeyden bahsetmek istedim. Bu hukuken altyapı, ekonomik olarak serflik, feodalite üzerinden altyapıyı gördük.
Bir de gildleri bak burada bahsetmedik ama küçük bir parantez tabii burada değil da. Sonuçta ekonominin en önemli güçlerinden bir tanesi bu küçük yani işte atölyeler loncalar diyelim. Localar. Ve bunlar
lonca
da...
Lonca.
Lonca. Loncalar. Yani şöyle ki yani kimisi diyelim bakır işçisi, kimisi taş işçisi, kimisi işte kilisenin vitraylarını yapıyor. Rönesans'a kadar imza yok. Bu loncalar kendi içinde küçük ekonomik birlikler gibi düşün. Hepsi de aslında bir usta çırak ilişkisiyle gidiyor. Ama orta çağ ve karanlık çağların ekonomisini aslında bakınca bunları da göz ardı edemeyiz.
Tabii.
Çünkü bunlar küçük küçük böyle aslında urban şehir hayatının oluşumunda da bir etkiye sahip. Çünkü düşünsene daha önce diyelim bir orta çağ kentini göz önüne getir. Hendekler var. İşte genellikle yukarıda istila edilmesi zor olsun diye. Yani işte kolay olmasın diye daha doğrusu. Yukarıda bir yerlerde bir yüksek kalede, kalenin etrafında gelişen bir birim. Şimdi orada yaşayanlar var. Orada belli artık tam sınıf sistemi demeyelim ama loncaların etrafında belli gruplar var. Bunlar kendi hayatlarını emek karşılığında idame ettiriyorlar. Bir süre sonra tam büyük bir şey. Bunlar zaten Marx'ın söylediği orta sınıfı oluşturacak. Proletaryayı oluşturacak. Ama o zamana kadar hani bu feodal lordlar bütün toprakların sahibi. Üstlerinde bir kral var ama kral Magna Carta'dan sonra çok fazla onlara dokunmuyor. Yani aslında hepsinin üstünde gibi görünüyor ama her an kellesi gidebilir vaziyette. Kelle koltukta yaşıyor. O yüzden de loncalar olsun işte değişik derebeylikleri olsun. Hepsi bir şekilde ekonominin bir parçası oluyor. Ve Rönesans'a kadar da bu böyle devam ediyor.
Ben şuraya götürüyordum bizi. Tam bize guildleri hatırlattığın sırada. Bu dönem aslında bir korku, yani karanlık, boşu boşuna karanlık değil yani. Bir korku çağı aynı
aynı zamanda. Mesela bir Müslüman istilası korkusu var. Müslümanlar geliyor. Bir yandan da Slavlardan, o zamanlar Slavlar henüz o Hristiyanlaştırılamamış, Hristiyanlaşmamış diyelim. Bohemya taraflarından, Doğu Almanya taraflarından gelen akınlara karşı Otto zamanında gördüğümüz korku iklimi. Bir yandan da güneyden Sicilya'ya girmiş mesela. İslamiyet ele geçirmiş. Neydi? Tarık, İbn Tarık girmiş İspanya'yı işgal etmiş.
Güney İspanya.
Güney İspanya, İspanya bayağı İspanya hepsini alıyor. Şeye kadar, İber Preneler'e kadar geliyorlar. Bununla ilgili bize söyleyebileceğin var mı şey mi?
Yani şöyle, sonuç itibariyle Orta Çağ deyince, Orta Çağ deyince pek çok korku var. Birincisi bana göre hastalıklar. Yani gerçekten de bugün biz Covid'den falan bahsediyoruz. Ah ne kadar kötü. Evet bayağı çok insan öldü belki. Ama hani orta çağlarda ki Edgar Allan Poe'dan tut o Mask of Red Death şeye kadar, Chaucer'a kadar hem edebiyata, işte sosyolojiye, hem aslında felsefeye hepsini etkilemiş ve bugün kırmış böyle geçirmiş olmasını, bizim böyle olmamızı sağlayan belki de o. Çünkü yani arka üst üste özellikle mesela şeyden Justinian döneminde gelen bir tane bir veba var. Ondan sonra Black Death var. Bir tane Dancing Sickness diye bir şey var. Onu hiç duydum mu bilmiyorum. Biraz daha geç bir dönem. O 1518'de dans etme pandemisi. Dans ede ede ölüyorlar.
Hadi bakalım.
Evet, bugünün Strasbourg bölgesinde. Aa. Yani böyle hani öyle bir kontrolsüz hale geliyor ki kol kola girip. Gibi. Benim iskeletler gibi. Dolayısıyla yani bu pandemiler üst üste kimisi fareden, kimisi işte değişik tür neydi o böceklerden, keneden, yani hani değişik tür hayvanlardan, değişik tür işte hijyen olmadığı ortamlarında gelişen bu pandemiler zaten hani bütün demografiyi değiştirmiş bir o. Dolayısıyla korku çağı deyince ister istemez bu hastalık korkuları ve yaşamın kalitesizliğinden bahsetmemiz lazım. İki, senin söylediğin çok önemli. Hakikaten de Orta Çağlar boyunca öyle bir aslında bir gücün kolay el değiştirmesi söz konusu ki Roma'da olduğu gibi ordu giriyor, ondan sonra düz ediyor kendi vasallarını ya da kendi şeylerini yerleştiriyor orada, hani temsilcilerini, ve gidip vergiden vergiye bakıyor değil. Tam tersine burada mesela istilacılar bir girince tamamen yok ediyorlar. Yani hatta bir daha sonraki dönemde Timur Lengi falan görünce biz, yani böyle gözlerden, sadece gözlerin çıkartılıp insanların gözlerinden böyle dağların yapıldığını biliyoruz. Dolayısıyla hem hastalık hem kuraklık, ki bu arada iklim değişikliği de var yine orta çağların bir tam ortasına tekabül eden, inanılmaz bir soğukluk çağının geldiği ve hiçbir bitkinin, hiçbir sebzenin falan tutmadığı, dolayısıyla insanların kıtlıktan da öldüğünü
bizim
biliyoruz.
Bizim celali isyanlarına atfedilen şeyden bahsediyoruz değil mi? Bu ya, şeyden, iklim değişikliğinden.
İklim değişikliğinden. Yani iklim değişikliği, pandemiler, istikrarsızlık, gücün bir şekilde sadece bir iki tane zümrede toplanması. Yani bütün bunlar ister istemez karanlığın neden karanlık denildiğini açıklıyor.
Bize bir de bu dönemde, ya yine tekrar söylerim, hani bahsi geçilebilecek çok konu var. Tur'da, Şanman'da.
O kadar bir havalı havalı söylerken Tuh falan demek, en sonunda Tur.
Tur'da Müslüman istilasının ilk defa durdurulması olsun. Biraz sonra belki geliriz. Haçlı seferlerine gidip burada mı giriyoruz?
Evet, evet.
Haçlı seferleri olsun. Bir ton farklı olay var. İstila korkusu var dedik. Güçlerin arasındaki dengesizlikten ötürü ve bu dengesizliğin çok kanlı sonuçlar doğurabilmesinden ötürü bir korku var dedik.
Hukuksuzluklar var. Dolayısıyla güvence yok.
Güvence yok.
Evet, yani zaten kilise sürekli bir korku üreticisi olarak pompalıyor. Yani niye hikmetse kilise yüzyıllar boyunca şöyle bir inancı var ve bu inanç üzerinden de zaten böyle o Haçlı seferleri başlatıyor. Bir, zaten senin söylediğin İslamiyet korkusu. Yani onlar sonuçta kiliseyi yok edecekler. Vatikan'a karşı en büyük tehdit olarak çeşitli papalar periyodik olarak vaazlerinde işte biz bir birlik olmalıyız diyor ki o ana kadar Avrupa'da bir birlik söz konusu değil. O ana kadar böyle küçük küçük krallıklar, dukalıklar, lordluklar var. Her birisi kendi küçük prensliğinde egemen ama birbiriyle ilişkili değil. Tam tersine sürekli daha büyümek isteyen böyle dukalıklar. Ama bir de kilisenin pompaladığı başka bir korku var. O da şu. İnanıyorlar ki 1000 yılında büyük kıyamet gelecek ve işte insanlık yok olacak ve onun üzerine zaten şey o kıyametle birlikte yeniden doğuş başlayacak. Mesih vesaire tekrar işte İsa'yı tekrar görecekler. Şimdi düşünürsek hani bahsettiğimiz 800'lü 900'lü yıllar bine çok yok. Yani biz şimdi geriden bakıyoruz 1000 yıl öncesini diyoruz ama onlar için o 1000'li yıllar yani 100-200 yıl sonra. Dolayısıyla kendilerini sanki o milattan sonra Anno Domini 1000'e kilitlenmiş vaziyette. Kıyamete bu kadar çeyrek kala nasıl yaşarsın? Her zaman böyle bir korku ile yönetirsin. Dolayısıyla insanlara inanılmaz bir biat kültürü oluşturursun. O biat kültüründe sana kazandıkları paranın çoğunu verirler. Indulgence'lardan daha önce bahsettik. Aynı zamanda bir de bu kutsal hazineler ya da reliklerin de çağı bu bahsettiğimiz dönem. Şimdi düşünsene bir kilise kendi gücünü kanıtlamak için işte Hazreti İsa'nın kafasına takılan o dikenli taçtan bir parça ya da bilmem ne azizinin sakalının kılı ya da bilmem ne azizesinin peygamberinin dişi. Şimdi bunlar için bile...
Neydi o çok anlatılan, pardon lafını keseceğim. Cennetten arsa satma olayı.
O zaten o işte hani biz hem insanlar olmayan bir şey için bütün paralarını verip cennetten arsa satın alıyorlar. Hem de belki de bir mezardan çalınan ve hiçbir kutsallıkla alakası olmayan bir relik için savaşlar icat edip gidip işte farklı kendi ülkelerinden binlerce kilometre uzakta yerlere gidip orasını soyup getirip mesela Şat Katedrali'ne ya da bilmem işte Saint-Denis'e getiriyorlar, koyuyorlar onu ve böylelikle o kilisenin ya da şapelin ya da katedralin zeminini oluşturuyorlar. İnsanlar binlerce yıl boyunca o kiliselere gidip, yani 2000 yıl boyunca bunu görüyoruz, hala yapılıyor çünkü, o relikleri ziyaret ediyorlar. Aynı şekilde mesela bizim Topkapımızda da kutsal emanetlere yüzlerce turist geliyor her yıl. Çünkü işte Peygamber Efendimiz'in ya da İslamiyet dinindeki farklı kutsal kişiliklerden kalan bu emanetler insanların ilgisini çekiyor. Ama bugün ilgi çekmek başka ya da onunla böyle büyük bir huşu içinde bakmak başka. Orta çağlarda o kiliselerin belki de meşrulaştırmak için ve kiliseler arasındaki güç savaşlarında bu relikler resmen bir şey olarak bir maddi yani kutsallığın maddileşmesine tanıklık etmiş oluyoruz.
Bunu istersen Haçlı Seferlerine bağlayalım. Yani çünkü orta çağın bu korku ikliminin nasıl diyeyim, zincirlerini kırarak fışkırdığı yer herhalde, değil mi? Haçlı Seferleri.
Haçlı Seferleri, ilk Haçlı Seferinden bahsedelim. Sonuçta dönemin papası her zaman bu İslami tehlikenin altını çizip vaazlarında işte geliyorlar, kıyamet geliyor, mahvolduk vesaire gibi konuşmalar yapıp etrafındaki herkesi etkisi altına alıyor. Sürekli tekrar ettiğim gibi Orta Çağlar böyle bir şehir devletlerin oluştuğu bir dönem değil. Küçük küçük böyle birbirinden bağımsız dukalıklar var o dönemde. Şimdi bunları nasıl bir araya getireceksin? Kendi aralarında da çünkü kavga ediyorlar. Kendi aralarında da hegemonya savaşı var. Daha büyük bir kötü icat ederek ya da daha büyük bir tehlikeyi onlara sunarak. O da ne? Müslümanlar geliyor ve bizim bildiğimiz medeniyeti yok edecekler, istila edecekler. Zaten hani Afrika'da ve Orta Doğu'da bunu şahitlik ediyorlar. Ama tabii bunu sadece bir dini kısvı altına oturtmak ilkel olur ve at gözlüklü olur. Sonuçta Haçlı Seferler aynı zamanda ve bana göre daha da önemli bir şekilde ekonomik seferlerdi.
Sermaye transferi.
Sermaye transferiydi. Sonuçta kilise gücünü kaybettiğini düşündüğü bir zamanda cennetten parsel parsel arsa satma ya da insanların günahları karşılığı parayla indulgence satma da yeterince belli ki o fakir halktan bir şey almıyordu. Dolayısıyla ne yapacaklar? Doğu'nun krallıklarına bakıyorlar. Akıllarındaki Bizans zaten böyle inanılmaz büyük bir zenginlik.
Zaten yani, Konstantinopol'de yağmalayacak.
1204'te öyle bir yağmalıyorlar ki heykeller kalmamış. Yani zaten San Marco'da biliyorsun o atlar hala buradan götürülmüş. Aynı şekilde hani heykellerin içindeki gözleri bile çıkarmışlar. İstanbul dümdüz edilmiş. Yani bu düşünsene burası bir Doğu Roma İmparatorluğu'nun başkenti ve sen aslında kendini göbek olarak bağladığın, Roma'nın devamı olarak gördüğün bir yerden kendi imparatorluğunu yağmalıyorsun.
Aslında o bahsettiğin bunun sadece bir dini kisve altında açıklanamayacağı gerçeğini güçlendiren bir
argüman.
Bir de unutmayalım ki bu hani Haçlı Seferler dediğimiz zümre böyle bir grup Germen ya da bir grup Frank değil. Tamamen her kavimden olan, içinde her türlü dine de mensup paralı askerler bunlar. Ne için yola çıkıyorlar? Belki Papa lejitimize etmek için, meşrulaştırmak için dini sloganlar kullanarak Hristiyanlık elden gidiyor diyor. Ama sonuçta bu insanlara para vererek gidin, doğuya gidin, işte kutsal toprakları, Kudüs'ü kurtarın diye aslında yola çıkartıyor bunları. Ve hani büyük zenginlikler vaat ederek. Dolayısıyla o değişik, yani birkaç yüzyıl önce barbar topluluğu diyeceğimiz toplulukların prensleri, kralları vesaire bu Haçlı Seferlere katılıyor. O işte seferlerin askeri belki ya da milisya gücü olarak adlandıracağız. Ama böyle bir homojenik grup değil bunlar.
Kendi maceracısı da vardır. Büyük ihtimalle derdi gerçekten Kudüs'ü Hristiyanlığa kazandırmak olan da vardır. Birey değişiyordur büyük ihtimalle, değil mi?
Bunların arasında benim en ilgimi çeken Akitanyalı Eleanor. Çünkü tarihe ilk ve tek kadın Haçlı Seferine kazımış olan kadınlardan bir tanesi. Eleanor benim için gerçekten tarihte de çok önemli bir kişilik. Çünkü hem İngiltere'nin hem Fransa'nın kraliçesi olmuş yegane kadınlardan bir tanesi. Babası Akitanya dediğimiz bölge aslında Fransa'nın çok büyük, bugün günümüz Fransa'sının çok büyük bir arazisine sahip bir bölgeymiş zamanında. Babasından ona bu topraklar kalıyor.
Güneybatı Fransa gibi
bir yer. Güneybatı Fransa ama yani bayağı bir ortalara kadar geliyor. O dönemde de sonuç itibariyle Fransa bir bütün ülke olmadığı için kuzeyde, yani bugün Paris'ine yakın bir yerde olan kral var. Çok genç bir kral. Oğlunu, yani o genç kralı Akitanyalı Eleanor'la evlendirip bütün Fransa'ya hakim olmayı hedefliyorlar. Yıl 1137. Tam işte orta çağlar diyebileceğimiz dönemden bahsediyoruz. Çünkü geç orta çağlar dediğimiz 1300'ler oluyor. 1400'lerde Rönesans oluyor. Dolayısıyla tam orta çağların merkezindeyiz. Ve Akitanyalı Eleanor kendinden genç olan Louis ile evlendiriliyor. Biz hep böyle hani 18. Louis falan biliyoruz. Bu 7. Louis. Yani Fransa tarihinde 7. Louis çağındayız. Louis de aslında Akitanyalı Eleanor'a kıyasla çok daha cılız, silik bir karakter. Sonuç itibariyle çok mutsuz bir evlilikleri olduğu söyleniyor. Haçlı Seferler Papa tarafından ilan edilince Louis ben katılacağım diyor. Eleanor da onunla gitmek istiyor ama ilk başta tabii ki bir muhalefet oluyor. Kadınların ne işi var gibi. Bunun üzerine etrafında böyle onlarca kadın topladığı söyleniyor ve o yüzden ilk kadın Haçlı Seferleri olduğu söyleniyor. Önce İstanbul'a geliyorlar. Dönemin Bizans İmparatoru bir İmparatoriçesi karı kocayı Louis ve Eleanor'u çok güzel karşılıyor. Ama her zaman böyle bir kuşku var. Çünkü sonuç itibariyle bunlar güya hani Kudüs'ü kurtaracağız diye yola çıkıyorlar. Orta Doğu'ya inecekler. Önce İstanbul'a, Konstantinopolis'e uğrayıp güneye inecekler. Ama hani bir taraftan da biliyoruz ki bu kadar büyük bir Haçlı ordusu ortaya çıkınca her zaman problemleri beraberinde getirecek. Yani o gelinen bölgede yağmalanabilir. Dolayısıyla Bizans kucağını açıyor ama Bizanslılar da korkuyor. Çünkü o dönem yavaş yavaş girmekte olan Türk birlikleri parça parça imparatorluktan yer koparmaya başlamış. Dolayısıyla hani Bizans İmparatoru Latin güçlerine çok kucak açmak istemese bile mecbur kalıyor. Çünkü onlar da sonuçta kaybeden oluyor. Dolayısıyla hani düşmanlardan düşman seç durumu. En azından onlar Hristiyan diye bakıyor. Dolayısıyla Eleanor ve Louis geliyorlar ve işte Anadolu'dan güneye doğru inecekler. Orta Doğu'ya doğru inecekler. Ve fakat orada şöyle şeyler oluyor. Şimdi Eleanor çocukluğundan itibaren kendi küçük babasının krallığında zamanın en iyi eğitimini almış, strateji bilgisine sahip, matematik bilgisine sahip, pek çok dil bilen bir kadın. Louis genç, çelimsiz, biraz papanın etkisinde kalmış bir kral. Eleanor diyor ki, şöyle bir strateji belirlemeyiz. Biz böyle yaparsak kazanırız ama öteki türlü kaybederiz. Louis ve etrafındaki ona tapınan komutanlar Eleanor ve kadınları dinlemiyorlar. Ve yani bu Haçlı Sefer Batılılar için büyük bir hezimetle sonuçlanıyor. Nasıl kaçtıklarını bilmiyorlar. Nasıl yani gemileri atlamışlar, hatta ayrı gemilere binmişler.
Yani bir yıldan sonra bir daha öyle şeyi falan tutturamayacaklar yani kolay kolay.
İlk Haçlı Seferleri zaten hani bu arada yine bir parantez açıyorum çünkü bunu okumayanları hararetle tavsiye ederim. Hep biz Haçlı Seferleri Batı gözünden ele alıyoruz, işte papalık gözünden vesaire ama Emin Maluf'un Doğulular gözünden Haçlı Seferleri müstesna bir eserdir. Çünkü hani Batı Haçlı Seferleri planlayıp da gerçekleştirirken Doğu'da neler yaşıyor, Doğu nasıl bakıyordu onları diye merak edenleri olursa sevgili dinleyicilerim ve izleyicilerim. Buradan kitap kapağını, evet, kitabı hararetle tavsiye ederim. Velhasıl bu ikinci Haçlı sefer büyük bir hezimetle sonuçlanıyor. Nasıl kaçtıklarını bilmiyorlar. Hatta evliliklerinin bitişi belki de böyle oluyor. Çünkü kadınları hiç, Eleanor hiç dinlememiş. Ayrıca tabii ki bu
Eleanor
ayrı bir gemiye atlıyor. Louis ayrı bir gemiye atlıyor. 7. Louis. Avrupa'ya dönüyorlar. Ama bir de varis yok. Yani sonuçta iki tane kız çocuk olmuş. Ama önemli olan erkek bir çocuk tahta getirilecek. Getirilmemiş.
Hukuku gereği Fransa'da şey yok. Kadın monarka izin yok. Verilmiyor.
Yani sonuçta Eleanor belki tacın arkasındaki en büyük güç ama hani şey olarak, titre olarak, kraliçe olarak hükümetin başına geçemiyor. Sonuçta bir Katolik bir güç olduğunu da unutmayalım. Katoliklerin de kadınlara bakışını unutmayalım. Dolayısıyla ne oluyor? Belki de Orta Çağların en ünlü boşanma davası gerçekleşiyor ve Eleanor 1100'lerin ortalarında kocasından boşanıyor, Louis'den boşanıyor. Ama tabii şimdi biz böyle old maid diyoruz ya, ihtiyar kadın. Ama daha yani 30'larında bir kadın, yani bize göre çok genç ama o çağlara göre yaşlı olabilir.
Zaten 13'ünde 14'ünde kocaman insan olmuş gibi bir şeysin artık o zaman.
Dolayısıyla yani hala çok çekici bir gelin adayı. Çünkü bütün Fransa toprakları, Akitanya toprakları hala onun. Bu sefer İngiltere kralı olacak Henry ile evlendirilecek. Eleanor buna hiç karşı çıkmıyor. Çünkü tarihte ilk kez hem Fransa hem İngiltere kraliçesi olarak taç giyiyor. Ve bu sefer bu bildiğimiz 2. Henry, yani aslan yürekli Henry ile 2. evliliğini gerçekleştiriyor. Ve onlarca çocuk, şimdi tam sayıyı hatırlamıyorum da 7 çocukları mı 6 çocukları mı ne vardı? Pek çok çocuk ve pek çok erkek varis doğmuş oluyor, bırakmış oluyor. Ama bu arada da şöyle bir şey var. Şimdi güçlü kadınları tarihteki hükümdarlar pek sevmez. Dolayısıyla Eleanor'un gücüne bir şekilde bir tehdit olarak algılayan 2. Henry, yani kocası, İngiltere kralı, bir şekilde Eleanor'un bu kadar güçlü olmasından rahatsız oluyor. Çünkü hakikaten kadın zamanın en büyük stratejistlerinden bir tanesi. Her şeyi o
yani kral boşamış bir kere kadın. Sen Henry nasıl, ne cesaret bu vakti zamanında?
Ya bir taraftan seninle böyle konuştuğumuz için utanıyorum. Çünkü sanki böyle şey gibi, tarihi paparazlik yapıyoruz gibi. Böyle hani, ah Eleanor ne?
Sevinirim böyle.
Eleanor. Yani tabii ki Eleanor'un bu kadar güçlü olması 2. Henry.
Ben suç bulmuyorum.
Yani biliyorum.
Ben Henry'ye kızıyorum.
Ama bizim konuşma tarzımızın böyle tarihsel paparazilik gibi geliyor. Hani kadın programlarında diyorlar ya işte, boşanılır mı bu kocadan?
Öyle yapsak daha mı iyi olurdu sakın tarih acaba? Hapsulukları belki öyle işlememiz.
Osmanlı'yı da öyle işleyebiliriz.
Evet, bu da doğru.
Değil mi?
Doğru.
Kocası 2. Henry, Eleanor'u 16 yıl boyunca resmen hapis hayatı çektiriyor. Kulesine, o fil dişi kulesine hapsediyor. Ve maalesef de Eleanor sonuç itibariyle orada o kadar varis vermiş bilmem ne. Ta ki oğlu aslan yürekli Richard gelene kadar. Aslan yürekli Richard geldikten sonra Eleanor'u tabii ki annesi ve hayran olduğu, kendisine çok şey borçlu annesini o hapis hayatından özgürlüğüne kavuşturuyor. Ve bundan sonra Eleanor zaten en uzun yaşamış hükümdarlardan bir tanesi. Yanılmıyorsam 51 yıl falan, ki orta çağlar için müthiş bir zaman bu. Bu süre zarfında
70'leri falan önce 19. yüzyılda artık görmeye başlıyor.
Evet, yani Victoria çağında görüyoruz.
Louis belki çok yaşamıştır.
Louis de yaşamıştır. Victoria.
14. güneş kral olan bir.
Elizabeth de yine 1500'lerde çok uzun yaşamış. 1. Elizabeth. İkincisi en uzun yaşadı zaten. 70 yıl.
Kırdı mı rekoru?
Kırdı. 70 yıl.
Ama Tayi kralı. Biliyor musun onu, bilmiyorum. Tayland kralı.
Kaç yıl olmuş?
Hala yaşıyor herhalde zaten.
Kaç yıl olmuş?
Baya baya uzun.
Ben rekor 2. Elizabeth diye biliyorum. Anglikan.
Avrupa şeyinde olabilir. Çünkü ben Tayland kralının Bumibol Adulyadeş 1946'da giymiş. He was the world's longest reigning current head of state from the death of Emperor Hirohito. Hala şey, kral. 46 yılından beri kralmış.
Ama Elizabeth daha...
Elizabeth 52'de kraliçe oldu ve öldü. O şeyi alamadı. Yani...
O zaman batıdaki en azından.
Evet. Bumibol ölseydi ondan önce. Bir de üstüne bir 6 yıl daha kraliçe kalabilseydi Elizabeth'cim alacaktı ama ne yazık ki alamadı. Belki Charles 160 yaşında falan ölürse alır yani buradan.
Eleanor'u kapatalım bence. Şöyle ki aslan yürekli Richard olan oğlu aslında orta çağlardan çok iyi bildiğimiz macera perest kral yerinde durmuyor. Dolayısıyla de facto annesi o devasa topraklarda yani Fransa ve İngiltere olan
çok
topraklarda.
Çok özür dilerim, düzeltmem gerekiyor. Çok özür. O ölmüş adam 2016'da. Üçüncüymüş. Louis birinciymiş. İkinci Elizabeth'miş. Üçüncü buymuş. Çok özür diliyorum. My bad. Lütfen devam edelim.
Şöyle Eleanor'u kapatıyoruz. Eleanor kocası tarafından 16 yıl hapsedildikten sonra oğlu tahta geçince o hayran olduğu annesine özgürlüğüne kavuşturuyor. Aslan yürekli Richard dediğimiz belki orta çağların en romantik ve en böyle hani iyi bilinen figürlerinden bir tanesi. Yani bir şehirde kalacak bir karakter değil. Macera perest bir kral ve dolayısıyla de facto kendisi Britanya ve Fransa'nın kralı olsa da aslında annesine bütün her şeyi, hı-hı, devlet işlerini teslim ediyor. Ve o dönemde orta çağlarda...
Richard Harçlı Seferi'ne mi çıkıyordu?
Richard Harçlı Seferi'ne çıkıyor ve zaten Orta Doğu'da bizim topraklarımızda yanılmıyorsam Tarsus civarında ölüyor. Şimdi şöyle Eleanor'u kapatıyoruz.
Biraz da Şaman'dan bahset istersen.
Bahsedeceğim. Sadece şöyle bir kapatmak istiyorum. Ya yani Eleanor'a bu kadar bahsettik çünkü belki de günümüz Avrupa'sındaki pek çok hükümdarın kanında Eleanor var. 51 tane torunu olmuş. Evet.
Victoria halt etmiş yani.
Victoria'nın kaç tane vardı? 29 Victoria. Tane galiba vardı. Zaten o şey diyor, çok hoşuma gidiyor. Royal mob diyor torunlarına. Evet, yani
güzelmiş.
Kraliyet çetesi gibi bir şey söylüyor. Eleanor 1204 yılında vefat ediyor ve Eleanor'un dönemi de bitiyor. Ama pek çok insana ilham vermiş. Mesela benim orta çağlarda en sevdiğim karakterlerden bir tanesi Hildegard von Bingen. O da bir rahibe ama belki de günümüzdeki ilk müzikologlardan ve böyle hani otlarla ilgili falan bilgileri toplayıp da günümüze kadar getiren insanlardan bir tanesi. Benim için onun önemi nasıl Eleanor bu kraliyet sistemine kafa tutup da tek başına aslında kocaları ve oğlundan bağımsız olarak bir figürse, Hildegard da kilisede öyle bir figür. Yani papaya mektup yazıp kafa tutabiliyor. Kendi kadınlarından mürekkep bir kilise kuruyor.
Ve işin o kadar ehli ki bu insanlar, yani normal şartlar altında kolaylıkla harcanan kadın figürlere nazara bunları ezemiyor artık yani. O kadar güçlüler ki çünkü o kadar iyi yapıyor ki işini. Bir yol bulup yordam bulup şey yapamıyorsun.
Yani şöyle sonuçta bütün bu kurumlar kilise olsun, krallıklar olsun ya da prenslikler olsun sonuçta mutlak güç gibi düşünüyoruz. Ama aradaki bu istisnalar aslında o gücün ne kadar kırılgan olduğunu gösteriyor. Yani kilisede bir kadın papa, bir tane Pope John var kadın papa ama o da çok hani tuhaf bir hikaye ve hala tam ne olduğunu bilmiyoruz. Belki de kadın değildi ama evet, öyle rivayetler var. Ama onun haricinde güçlü bir kadın figürü görmüyoruz 1000 yıl boyunca. Bu Hildegard gibi istisnalar haricinde. Çünkü Hildegard sadece kadınlardan mürekkep bir kilise kuruyor. Farklı rengarenk kıyafetler giyip ayinler yapıyorlar ve neden erkek egemen olduğunu sorguluyorlar. Dinse din, neden kadınlar da bunu yani neden papa olamaz kadın gibi şeyleri bile sorgulayabiliyorlar. Şimdi gelelim farklı bir karaktere istersen.
Şahman. Charlemagne.
Charles.
O zaman şöyle bir tarihi şey vereyim ben istersen. Vikingleri direkt atıyorum çöpe. İngiltere'de birbirini harcayan krallıkları da atıyorum çöpe. Frankia ve Holy Roman Empire olarak şekillenmeye başlayacak Kutsal olan Kutsal Roma İmparatorluğu'na dönüşecek olan Almanya'da bir 1500'lerin monarşisinin pratikleri denenmeye başlıyor yavaş yavaş. Biz onları görüyoruz. Bir Clovis'ler var, Pepin'ler var. Bu dönemdeki krallıklarda yani mesela bizim uzun bir dönem az önce bahsettiğim Salyan hukuku dediğimiz o hani Fransız monarşisine yön verecek olan kuralların konduğu dönem olsun. 14. Louis'ler döneminde yani Güneş Kral döneminde o absolutist kralların Güneş krallarının karşımıza çıkması sürecinin atıldığı bir dönem bu erken dönem orta çağ 465'te Clovis vaftiz edildikten sonra o bir Frankia Empire var karşımıza çıkan onların en önemli isimlerinden birisi Şarlman.
Hep aklıma Notre Dame'ın önündeki o heykel geliyor. Atın üstüne binmiş. Hı-hı. Böyle sanki orta çağın şekil almış hali gibi evet, atın üstüne. Yani aslında bir nevi Roma imparatoru olarak kendini resmettiriyor. Hadrianus'tu galiba hep atlı. Bu da işte birazcık kendine Roma'nın devamı olarak, imge olarak sunan bir kral. Şimdi
Hepsi gibi.
Hepsi gibi. Ama bu tam böyle orta çağlardaki belki de...
Ama bu çok başarılı da bir adam.
Bu belki de ilk kez o dağınık kavimleri toplayıp da bir hani Roma'dan sonraki bir bütünlük sağlayan bir kral olduğu için sanki modern Avrupa'nın yegane kralı olarak adlandırılır. Büyük Charles, Charles the Great, Şarlman. Yani Türkiye'de Şarlman diyoruz. Hı hı. Şimdi tarihçesine bakacak olursak büyük babası Charles Martel çok başarılı. Bu işte 732 yılında şey yapıyor. Poitiers'de bir Müslümanları bozguna uğratıp Müslümanların güneyden kuzeye çıkışını yani İspanya'dan kuzeye çıkışını engelliyor.
Pireneleri aşabilse Müslümanlar bugün belki de
bambaşka yine işte what if sorumuza bambaşka bir şey olurdu. Büyük babası Müslümanları durdurarak aslında bu işte kutsal Roma İmparatorluğu'nun ve işte Avrupa'daki Hristiyan krallığın belki de bir çapasını atmış oluyor. Ki onun üzerine torunu Şarlman önünde duran diğer farklı Hristiyan prenslikler ve krallıkları sırayla alt ede bir şekilde Avrupa'nın fatihi gibi bir şey olmuş oluyor.
Avrupa Birliği'ni kuruyor ya. Ben zaten bunu bir referans da verebilirim. Başka kaynaklardan kendi...
Evet bence işte modern Avrupa'nın...
Modern bir Avrupa kimliğini inşa etmeye başlayan figürlerden biri. Çünkü bir etnik, bir din aslında da Katolik şey var, kimliği var tabii kesinlikle. Ama böyle bir sınırlarını aşan, var olmuş o Fransız şeyi, Frank krallığı, işte Alman, Orta Avrupa'da Almanlar falan onları aşıp Lombardlara kadar ilerletip onların hepsini bir çatı altında toplamak isteyen, çünkü onları bir Avrupa ulusu olarak gören bir kral. Zaten bir noktada herhalde Doğu Roma İmparatoru da bunu artık tamam sen hakikaten de güçlü şeysin falan diyecektir yani diyor.
Manuel Komnenos dönemi galiba.
Yanlış hatırlamıyorsun. Evet. Yani çünkü artık hem Papa ki bunlar bahsettiğimiz isimler Avrupa'nın aynı dönemi diğer büyük güçleri, en önemli güçleri hatta ilk defa artık Avrupa içerisinde, Batı Avrupa içerisinde bir gücü legitimate olarak bir Avrupa'yı temsil edebilecek bir güç olarak artık gerçekten kabul etmeye başladıkları anlardan birisi. Herhalde bu yüzden yani. Çünkü Şarlman evet tamam savaş kazanmış, onu yapmış, bunu yapmış ama bu kadar çok Şarlman muhabbetinin bizim karşımıza çıkıyor olmasının nedeni aslında birazcık bu. O Avrupa kimliği.
Bence zaten Avrupa Birliği dedin. Bana göre de Orta Çağ diyoruz ama hani modern Avrupa'nın temellerini atan adam olduğu için bu kadar ön plana çıkıyor. Ve aynı zamanda da o küçük küçük krallıkları yok edip bir bütün olan sanki böyle bir yeniden bir Roma İmparatorluğu'nun doğuşu gibi olmuş oluyor. O yüzden o at üzerindeki sembol aklıma geliyor. Çünkü kendi sanki eski Roma İmparatorları gibi ama bu sefer hani sonuçta Fransa'dan çıkan günümüz işte Fransa'sı, Almanya'sı, Polonya'sı, bütün o bölgeleri içine alan devasa bir Avrupa coğrafyasına bir fiil hükmediyor ve Vatikan'a yani ne cüretse Vatikan'a kafa tutabiliyor. Çünkü o zamana kadar Vatikan gerçekten hani Orta Çağ dediğimizde hep kilisenin hegemonyası.
Yani sene 750-800 falan bu arada.
Evet, yani demiştik ya 300'lerden itibaren zaten kilise hegemonyası var. Dolayısıyla neredeyse bir 500 yıl boyunca kilisenin karşısına durabilecek bir güç yok. Papalıklar kralları tahtından edebiliyor. İşte istemediği kralı o tahtına oturtmuyor. Ama ilk defa gerçek anlamda yani arada böyle kimi papalara karşı çıkmış olanlar vardır. Ama cılızdır. Şarlman gerçek anlamda hani kiliseye kafa tutabilen Avrupa'daki en önemli güçlerden bir tanesi.
Ona papa herhalde taç giydiriyordu.
Evet zaten o seremoni o çok önemli. Çünkü düşün dağlardan, Alplerden bilmem ne falan kuzeyden yani kafilelerce altınlar, ipekler, işte goblenler vesaire geliyor. Vatikan yani San Petrus öyle bir süsleniyor ki zamanın tarihçileri o ihtişamı anlata anlata bitirememiş. Tüm işte o katedraldeki duvarlar Şarlman'ın getirdiği o nadide altınlarla ve işte ipeklerle süsleniyor. Şarlman Papa'nın önünde diz çöküyor. O meşhur taç kafasına yerleştiriliyor ve halk bir ağızdan onun sesini dillendiriyor ve böylece 3. dillendirişten sonra Şarlman Kutsal Roma İmparatoru olarak taç giymiş oluyor ve ondan sonra o Papa da aynı şekilde ona diz çöküyor. Napolyon zaten ondan sonra bunu kaldırıyor çünkü benden sonra birisi olamaz diyor. Orta Çağların bana göre en renkli kişiliklerinden Bir tanesi de Friedrich Barbarossa, yani 1. Rudolf. Belki de Almanların ilk imparatorları diyebileceğimiz ve Kutsal Roma İmparatoru titrini kutsal ünvanıyla ilk kullanan imparator. Dolayısıyla Orta Çağ tarihlerindeki en önemli karakterlerden bir tanesi. Barbarossa, kelimeden de anlaşılacağı üzere kızıl sakal demek. Kızıl sakallı bir imparator olarak Barbarossa bir tacını giydikten sonra aynı kendinden önceki Şarlman gibi bütün Avrupa'ya hakim oluyor. 1272'de tahta geçiyor ve Kutsal Roma İmparatoru olarak Almanya'dan başlayarak bütün o Germen kavimlerini hükümdarlığı altına alıyor. Papa'ya o da kafa tutanlardan bir tanesi. Bir papa seçiliyor ama Friedrich seçilen papayı tanımıyor. Dolayısıyla o papaların ismini doğru söyleyelim. Papalık 1159'da Kardinal Rolando'yu 3. Alexander olarak seçiyor. Ama Kutsal Roma İmparatoru onu kabul etmeyince bir skizm oluyor. Yani bir kilise içinde bir kırılma oluyor. Ki bunu hani başka tarihlerde de görüyoruz ama Friedrich zamanında, yani Barbarossa zamanında bu öyle bir hale alıyor ki bir hükümdar, yani laik, Kutsal Roma'yı kutsal titrin taşısa da kiliseden bağımsız bir devlet adamı kiliseye, Vatikan'a daha önce cüret edemeyeceği bir şekilde müdahale edip kendi istediği papayı empoze ediyor. Ne oluyor? Böyle olunca Vatikan'ın içinde bir kaynama oluyor. Kendi empoze ettiği papa erken ölüyor. Yani 4. Victor erken ölüyor. Bunun üzerine kendi yine başka bir papa, Paskalis'i, 3. Paskalis'i devreye sokuyor. Dolayısıyla burada bir hani papalığın bu çağa kadar, yani 1200'lere kadar hiçbir şekilde müdahale edilemediğini, Şarlman'ın gidip de Roma'da taç giydiğini ama işte aynı kendinden önceki Romalılar ve Bizanslılar gibi morlara bürünüp kilisenin renkleri ve Romalıların, aristokrasinin rengine bürünüp onlara boyun eğdiğini görüyoruz. Oysa ki Germen kral ve ilk Habsburg diyebileceğimiz Rudolf ne yapıyor? Kendi papasını kendi seçiyor ve istemediği papa olmayınca da baskı yapmaya ve tehdit etmeye devam ediyor. Dolayısıyla burada aslında bir Avrupa hükümetinin dinle olan savaşına tanıklık etmiş oluyoruz. Ha, bu arada Rudolf bizim topraklarımızda vefat ediyor. Evet, yani hatta buna dair bir şiir bile yazmıştım yıllar önce, Barbarossa diye. Çünkü gerçekten de bir romantik bir tarafı var. Adam buraya yine Haçlı sefer düzenleyip de girdiğinde o eski Haçlı seferlerin ihtişamını hayal ederek giriyor. Ama bir nehri geçmeye çalışırken Tarsus civarında boğularak vefat ediyor ve oraya defnediliyor ama hala tam mezarının nerede olduğunu bilmiyoruz. Orta çağlarla ilgili söylenecek çok şey var. En başta söylediğim gibi orta çağlar neye göre karanlık, neye göre değil. Bana göre tam karanlık değil. Çok renkli kişilikleri var. Biz sadece birkaç tanesine değinebildik. Ama yani bahsettiğimiz tarih 300'lerden 1300'lerin sonu. İşte bana göre Dante ile birlikte zaten kırılmaya başlıyor. Yukarıda da Chaucer'la birlikte kırılmaya başlıyor. Kuzey Rönesans'ın ve İtalya'daki bildiğimiz o İtalyan Rönesansı ile birlikte de zaten Orta Çağların sonlarına tanıklık ediyoruz. Ama o 1000 yıllık aşağı yukarı dönem boyunca biz aslında toplumların kiliseyle olan ilişkisini yavaş yavaş koparmaya başladığını, tabii ki kopmuyor, tabii ki kilisenin hegemonyası devam edecek ama en azından sorgulamaya başladıklarını görüyoruz. Barbarossa örneğinde de gördüğümüz üzere. Aslında bugünün kapitalist düzenindeki kırılmaları da Orta Çağ'da tanıklık ediyoruz. Eğitim sistemlerinin kurulduğunu görüyoruz. İlk üniversiteler Orta Çağ'da kuruluyor. İşte Bologna'da, Cambridge'de ve benzeri yerlerde.
1100-1070.
Evet, yani ilk üniversitelerin kurulması ne demek? Aslında bilimin ve bilginin aslında kilisenin hegemonyasına çıkması demek. Çünkü o zamanlığa kadar işte manastırlarda belli işte rahipler ve rahibeler kopyalayarak bir şey yapıyorlardı ama sorgulamıyorlardı. Velhasıl aslında Orta Çağlar Rönesans'ın merdiven dayamış ve bir şekilde de o dönemde çıkacak olan felsefi ve bilimsel sanat açısından devrimlere aslında ön ayaklık etmiş bir çağ. O yüzden tam karanlık değil.
O zaman artık eskisi gibi korkmayacağım. Orta Çağ'da.
Korkma, iskeletleri dans ettirelim.
Teşekkür ediyoruz.
Ben teşekkür ederim.
Bence abone olsun insanlar.
Evet, bence de abone olun. Abone olursanız çünkü bir küçük zil işareti var orada. O zil ding ding ding edince size yeni programların geldiğini müjdelemiş olacak.
Teşekkür ediyoruz sana ve bizi izleyen tüm izleyicilerimize. Teşekkür ediyorum.
Haftaya görüşürüz.
Haftaya görüşürüz.